İkinci ayrım, sayfa 15, İnfazcı, Lars Kepler. İkinci bölüm, Takipçi. Penelope kalçalarının etrafına mavi hafif bir peştemal sarmış dümenin başında dikiliyordu. Üstünde sol tarafında barış işareti olan beyaz bir bikini vardı. Ön camdan üzerine yaz güneşi geliyordu. Kundham deniz fenerinin etrafını dikkatle dolaşıp teknenin yönünü dar boğaza çevirdi. Kıç güvertesindeki pembe koltukta oturan kız kardeşi Viola nihayet ayağa kalktı. Başında Björn'ün kovboy şapkası ve kocaman güneş gözlükleriyle o koltukta bir saattir oturuyor, bıkkın bir halde ot içiyordu. Yerdeki kibrit kutusunu ayak parmaklarıyla almaya çalışmış, 5 defa denedikten sonra pes etmişti. Gülümseyerek izlemişti Penelope onu. Nihayet oturduğu yerden kalkan Viola, kaptan köşküne gelerek dümeni alabileceğini söyledi Penelope'ye. "Yoksa aşağı inip kendime bir margarita yapacağım," dedi ve merdivenlerden aşağı indi. Ön güvertede bir havlunun üzerine uzanan Björn, Ovidius'un metamorfozlarını başının altına yastık yapmıştı. Penelope Björn'e bakarken ön güvertedeki korkulukların diplerinden paslanmaya başladığını fark etti. Bu tekneyi 20. yaş gününde babası hediye etmişti Björn'e ama Björn tekneye bakım yaptıracak parayı bir türlü toplayamamıştı. Björn'ün babasından aldığı yegane hediye bu tekneydi. Bir de 50. yaş gününü kutlarken Björn ile Penelope'yi en iyi otellerden birine, Kenya'nın doğu sahillerindeki Kamaya Resort'a davet etmişti. Bu otelde kalmaya ancak 2 gün tahammül edebilen Penelope, tası tarağı toplayıp Sudan'ın güneyine Darfur'daki Kubbu mülteci kampına gitmişti. Fransız yardım kuruluşu Action Contre la Faim bu kampta faaliyet gösteriyordu. Skouros'un köprüsüne yaklaşırlarken hızı 8 deniz milinden 5 mile düşürdü Penelope. Köprünün üzerindeki ağır trafiğin sesi duyulmuyordu. Köprünün beton kaidelerinden birinin yanında duran siyah lastik botu gördüğünde köprünün gölgesine girmişti. Askerlerin kullandığı türden bir bottu. Cam elyafından bir tabanı, çok güçlü bir motoru vardı. Köprünün altından çıkarken çömelerek oturan birini fark etti Penelope. Sırtı Penelope'ye dönüktü. Bu adamı gördüğünde kalp atışlarını niçin hızlandırdığını anlayamadı. Adamın ensesinde, siyah kıyafetlerinde onu rahatsız eden bir şey vardı. Sırtı ona dönük olsa da adamın kendini gizlediği duygusuna kapıldı Penelope. Gün ışığına çıktığında bütün bedeni ürperdi, tüyleri diken diken oldu. Duvnes'ten geçerken hızını 15 deniz miline çıkarttı. Motorların ikisi birden gürlerken geride köpükler bırakarak suyun yüzeyinde hızla kaymaya başladı tekne. Telefonu çaldı Penelope'nin. Numaraya baktı, annesi arıyordu. Belki televizyondaki tartışmayı izlemişti. Annesinin ne kadar harikaydın demek için aradığını hayal etti bir an ama gerçeğe çabuk döndü. "Merhaba anne." "Of of," diye inledi annesi. "Ne oldu?" "Sırtım, masaj terapistine gitmem gerek," dedi Claudia. Seslere bakılırsa musluktan bir bardağı su dolduruyordu. "Viola'dan haberin var mı?" diye aradım. "Teknede bizimle anne." "Öyle mi? Ne güzel. Ona iyi gelir diye düşündüm." "Kesinlikle," dedi Penelope bıkkın bir sesle. "Ne yiyeceksiniz?" "Bu akşam ringa balığı salamurası, patates, yumurta." "Ringa balığını sevmez." "Anne, Viola beni aradığında biz teknedeydik." "Onun daha önce hesapta olmadığını biliyorum," diye sözünü kesti Claudia. "Sorma nedenim de bu. Başka neyiniz var?" "Biraz köfte yaptım," dedi Penelope sabırla. "Hepinize yeter mi?" "Yeter herhalde." Sustu, bakışlarını ışıldayan sulara dikti. "Ben kendi payımdan vazgeçerim," dedi sesini kontrol ederek. "Merak ettim yalnızca," dedi annesi. "Hemen alınma." "Tamam," dedi Penelope kırılgan bir sesle. "Sorduğum için özür mü dilemeliyim yani?" dedi annesi öfkesini saklamaya çalışarak. "Ben yalnızca Viola çocuk değil. Şimdi beni hayal kırıklığına uğrattın. Affedersin. Noel ve yaz ortası şölenlerinde benim yaptığım köfteleri yiyorsun." "Bir daha yemem," dedi Penelope aceleyle. "İyi," dedi annesi hemen. "Nasıl istersen." Ben yalnızca yaz ortası şölelinde buraya gelme o zaman diye sözünü kesti annesi sinirli bir sesle. Ah anne ya, niçin bu kadar? Claudia telefonu kapattı. Penelope elinde telefon kala kaldı. Öfkeden titriyordu. Tekne yeşil bayırların yansıdığı suda ağır ağır ilerliyordu. Teknenin küçük mutfağının merdivenleri gıcırdadı. Elinde margarita bardağıyla Viola göründü.
Annem miydi?
Evet.
Aç kalacağım diye mi korkuyor dedi gülerek.
Yeterince yiyecek var dedi Penelope.
Annem kendime bakmam sanıyor.
Yalnızca endişeleniyor.
Ben kendime bakabilirim.
İçkisinden bir yudum alan Viola bakışlarını denize çevirdi.
Televizyondaki tartışmayı izledim dedi.
Bu sabahki de mi? Pontus Salman'ın oğlanı.
Yok, sanırım bir hafta önceydi. Kibirli bir adamla konuşuyordun. Güzel bir adı vardı.
Palm Krona.
Evet, Palm Krona'ydı.
O kadar çok öfkelendim ki yanaklarım kızarıp gözlerim yaşardı. Bob Dylan'ın Masters of War'unu bağıra bağıra söylemeyi yahut kapıyı çarpıp çıkmayı düşündüm.
Viola ayak parmakları üzerine dikilip tavan penceresini açan Penelope'ye baktı.
Koltuk altlarını tıraş etmediğini sanıyordum dedi şakacı bir ifadeyle.
Aslında etmiyorum ama son günlerde o kadar çok televizyona çıktım ki.
Süssüz olmuyor dedi Viola gülerek.
Yalnızca koltuğumun altında biraz kıl var diye dırdırca canı damgası yemek istemiyorum.
Bikini attı ne alemde?
Eh işte.
Penelope peştemalının eteğini kaldırdı. Viola kahkahaya boğuldu.
Bir gördün hoşuna gidiyor diye gülümsedi Penelope.
O önce kendi rastalı saçlarına baksın.
Sanırım tıraş etmen gereken her yeri ediyorsun dedi Penelope sert bir sesle. Evli adamları ve kas yığını salakları memnun etmek için. Tamam ben kötü adamlar seçiyorum diye kestirip attı Viola.
Başka şeylerde gayet iyisin.
Hiçbir şeyi doğru düzgün yapmadım ama.
Keşke notlarını biraz yükseltseydin.
Viola omuzlarını silkti.
Bu ara denklik sınavına girdim.
Tekne berrak sularda usulca ilerliyor, üzerlerinde martılar uçuyordu.
Nasıl geçti? Kolay gibiydi dedi Viola bardağın kenarındaki tuzu yaladı.
Yani iyi geçti diye gülümsedi Penelope.
Viola başını salladı, bardağı elinden bıraktı.
Ne kadar iyi diyerek kardeşini dürttü Penelope.
Tam puan dedi Viola mahcup bir ifadeyle.
Penelope bir sevinç çığlığı atarak kardeşini sıkıca kucakladı.
''Bu ne demek anlamıyor musun?'' dedi coşkuyla. ''Hangi bölümü istiyorsan oraya girebilirsin. İşletme, tıp, gazetecilik.''
Viola yanakları kızararak güldü. Penelope kardeşini bir kez daha kucakladı, başını okşadı. Küçükken olduğu gibi saçlarını düzeltti. Kendi saçlarından barış güvercinli tokayı çıkarıp kız kardeşinin saçlarına taktı. Hoşnut bir ifadeyle gülümsedi.
Üçüncü bölüm. Jungfru Fjärden'den başıboş dolaşan bir tekne var.
Durgun suyu bir bıçak gibi yararak ilerliyordu tekne. Çok hızlıydı. Karaya dalgalar yolluyor, dönüp kendi yarattığı dalgaları kesiyor, üzerlerinde sıçrıyor, etrafı sular sıçratıyordu. Dümende Penelope vardı. Teknenin ucu havaya kalkıyor, arkasında beyaz köpüklü sular bırakıyordu.
''Sen delisin Mardiken'' diye bağıran Viola, tıpkı küçüklüğünde saçı taranıp toplandıktan sonra yaptığı gibi saçındaki tokayı çekip çıkarttı.
Goss adasında durduklarında Björn uyandı. Dondurma alıp kahve içtiler. Viola mini golf oynadı. İkindi vakti tekrar yola koyuldular. Körfezin suları teknenin sol tarafında devasa taş bir zemin gibi yayılıyordu.
Kastkar adasına gitmeyi planlamışlardı. Issız, küçük bir adaydı. Güney tarafında yeşil bir koy vardı. Orada demir atar, yüzer, mangal yapar ve gecelerlerdi.
''Ben aşağı inip biraz uzanacağım.'' dedi Viola esneyerek.
''Haydi bakalım.'' diye gülümsedi Penelope.
Viola merdivenlerden inerken bakışlarını ileri çevirdi Penelope, hızı azalttı. Kastkar adasına doğru süzülürken elektronik göstergeler kayalık alarmı verdi. Derinlik hızla azalıyor, 40 metreden 5 metreye düşüyordu.
Björn kaptan köşküne girip Penelope'yi ensesinden öptü.
Yemek hazırlayayım mı dedi.
Viola bir saat kadar uyusun.
Bak şimdi tam annen gibi konuştun dedi Björn yumuşak bir sesle. Telefon açtı mı?
Evet.
Viola'yı sormak için mi?
Evet.
Kavga mı ettiniz? Başını salladı Penelope. Çok mu üzüldün?
Yok annem işte bana...
Ne?
Penelope gülümseyerek yanağından süzülen yaşları sildi.
Yaz ortası şendiğinde ona gitmeyecekmişim.
Björn Penelope'ye sarıldı. Aldırma ona.
Aldırmıyorum.
Penelope yavaş manevralarla koya girdi. Motorların sesi yumuşamıştı. Tekne karaya yaklaşırken adadaki bitkilerin kokuları hissediliyordu. Çıpayı salıverip kayalara doğru yanaştılar. Björn karaya atlayıp halatın ucunu bir ağacın gövdesine doladı. Her taraf yosun kaplıydı. Björn durup Penelope'ye baktı. Çıpa çıkrığının sesiyle ağaçların tepesinden birkaç kuş havalandı. Penelope eşofmanını ve beyaz spor ayakkabılarını giyip karaya atladı. Björn elinden tutup kendine doğru çektikten sonra kollarını boynuna doladı.
Adayı keşfetmeye ne dersin?
Beni buna nasıl ikna edeceksin bakalım?
İsveç kamusal alanların kullanım hakkı yasasından faydalarını gösterebilirim.
Penelope gülümseyerek Björn'ün saçlarını okşadı. Björn de kemikli yanağını, kalın siyah kaşlarını okşadı parmaklarıyla.
Nasıl da yakışıklısın dedi.
Dudaklarından usulca öptü, ormana doğru yürümeye başladılar. Ormanın ortasında sık otlarla kaplı açık bir alan vardı. Çiçeklerin üzerinde arı ve kelebekler dolaşıyordu. Yakıcı bir güneş vardı. Adanın kuzeyinde ağaçların arasından suların pırıltısı görülüyordu. Orada öylece durup gülümseyerek birbirlerine baktılar. Sonra birden ciddi bir ifade takındılar.
''Ya biri gelirse?'' dedi Penelope.
''Adada bizden başka kimse yok.''
''Emin misin?''
''Stockholm açıklarında kaç ada var? 30 bin mi?'' ''Kesin daha fazla.''
Penelope bikinisinin üstünü çıkarttı, ayakkabılarını savurdu, eşofmanıyla birlikte bikinisinin altını da sıyırdı. Otların ortasında çırılçıplak kaldı. İlk anda duyduğu endişe yerini pürüzsüz bir neşeye bıraktı. Bedenini saran deniz havası ve topraktan yükselen ısı çok tahrik ediciydi. Björn bir süre onu seyretmek istediğini söyledi. Uzundu, kolları kaslı ama yuvarlak, zarif görünüyordu. İnce bedeni güçlü kalçalarıyla muzip bir tanrıçaya benziyordu. Tişörtünü ve dizlerine kadar inen çiçekli şortunu çıkartırken elleri titriyordu Björn'ün. Penelope'den daha gençti. Tüysüz, toy bir havası vardı. Omuzları daha şimdiden güneşten yanmıştı.
''Şimdi de ben sana bakmak istiyorum.'' dedi Penelope.
Björn'ün yanakları kızardı. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Penelope'ye doğru yürüdü.
''Bakamaz mıyım?''
Yüzünü Penelope'nin boynuna ve saçlarına gömdü Björn. Birbirlerine sıkıca sarılarak sakin sessiz öpüştüler. Björn'ün sıcak dilini ağzında hisseden Penelope zevkle titredi. Hızla soluyorlardı. Penelope, Björn'ün organının nasıl sertleştiğini, kalp atışının hızlandığını hissetti. Yavaşça çöktüler, otların arasında aceleyle bir yer açıp uzandılar. Björn boynundan aşağı kayıp göğüs uçlarını buldu. Penelope'nin karnını öptü, bacaklarını ayırdı. Akşam güneşinin altında bedenleri ışır gibiydi. Sanki her şey birdenbire şefkatli, kırılgan bir hal almıştı. Björn dilini bacaklarının arasında usulca dolaştırırken, vajinasının dudakları çoktan şişip ıslanmış olan Penelope, Björn'ün başını geri itti. Gülümseyerek gel diye fısıldadı. Üzerine doğru çekti, içine girmesine yardım etti. Björn ağır ağır solurken kızaran gökyüzünü seyretti Penelope. Bir süre sonra ayağa kalkan Penelope otların ortasında çırılçıplak dikilerek gerindi. Birkaç adım attı, gözlerini bir ağaca dikti.
''Ne var?'' dedi Björn tok bir sesle.
Penelope Björn'e döndü. Otların üzerinde öylece oturmuş gülümseyerek bakıyordu.
''Omuzların yanmış.''
Dikkatle kızarmış omuzlarına dokunan Björn, ''Her yaz yanar.'' dedi.
''Dönelim artık, acıktım.'' dedi Penelope.
''Ben biraz yüzeceğim.''
Penelope bikinisinin altını ve eşofmanını giydi, bikinisinin üstüyle ayakkabısını eline aldı. Björn'ün kılsız göğsüne, kollarına, omuzundaki dövmeye, güneş yanıklarına ve aydınlık gözlerine baktı.
''Bir dahaki sefere sen altta yatacaksın.'' diye gülümsedi.
Bir dahaki sefer, dedi neşeli bir sesle Björn. Bağımlılık yapacağımı biliyordum. Gülerek hadi oradan der gibi elini salladı Penelope. Björn sırt üstü yatıp gökyüzüne bakmaya başladı. Ağaçların arasından geçen patikadan tekneyi demirledikleri küçük koya doğru yürüyen Penelope, Björn'ün ıslıkla bir melodi çaldığını duydu. Durup bikinisinin üstünü giydi. Tekneye bindiğinde Viola hala uyuyor herhalde diye düşündü. Kaynasın diye ocağın üzerine bir tencere taze patates koyacaktı. Suya birkaç kök dereotu dağıtardı, sonra da duş alıp kıyafetlerini değiştirdi. Kıç güvertesi sanki yağmur yağmış gibi ıpıslaktı. Viola bir nedenle paspas yapmıştı herhalde. Teknede bir tuhaflık vardı, ne olduğunu bilemiyordu Penelope. Ama ürpermiş, uğursuz bir duyguya kapılarak tüyleri diken diken olmuştu. Birden bütün kuşlar sustu, bir sessizlik çöktü etrafa. Yalnızca teknenin gövdesine çarpan minik dalgaların sesi ve ağaca bağlı halatın gıcırtısı duyuluyordu. Merdivenlerden indi, misafir kamerasının kapısı açıktı, lambası yanıyordu. Viola orada değildi. Elleri titreyerek küçük tuvaletin kapısını çaldı, açıp baktı, sonra tekrar güverteye çıktı. Björn ileride denize iniyordu. El salladı Penelope ama Björn onu görmedi. Cam kapıları açıp salona girdi. Mavi kanepenin teak masanın önünden geçti. "Viola!" diye seslendi zayıf bir sesle. Mutfağa indi, bir tencere alıp dalgın bir halde ocağın üzerine koydu. Kalp atışları hızlanarak tekrar araştırmaya koyuldu. Büyük banyoyu kontrol ettikten sonra ana kameraya geçti, kameranın kapısını açtı, alaca karanlıkta göz gezdirdi, önce aynada kendini gördüğünü sandı. Viola yatakta kımıldamadan oturuyordu, elinde pembe yastık vardı. ''Burada ne yapıyorsun?'' Kendi sesini duyarken tuhaflığı fark etmişti. Viola'nın yüzü nemli, bulanık, saçları dağınık ve ıslaktı. Penelope kız kardeşine doğru gitti, yüzünü avuçlarının arasına aldı. Önce zayıf bir inleme döküldü dudaklarından, arkasından bir çığlık attı. Yüzünü neredeyse kardeşinin yüzüne yapıştırmıştı. ''Viola, sana ne oldu Viola?'' Ne olduğunu anlamıştı. Kardeşi nefes almıyordu. Teni sıcaklığını kaybetmişti. Ondan geriye bir şey kalmamıştı. Hayat ışığı sönmüştü. O dar oda üzerine kapandı Penelope'nin. Tuhaf bir sesle inledi. Sendeleyerek geriledi. Omzunu kapının kenarına çarptı. Dönüp merdivenlerden yukarı koştu. Güverteye çıktığında durup soluklandı. Sanki boğulacak gibiydi. Öksürdü. Bedenini saran buz gibi dehşet duygusuyla etrafına bakındı. Kıyıda 100 metre kadar uzakta siyahlar giyinmiş bir adam gördü. Zihninde hızlı bir bağlantı kuruldu. Bu köprünün altından geçerken askeri lastik botun içinde gördüğü adamdı. Arkasını dönmüştü Penelope'ye. Viola'yı bu adam öldürmüştü ve belli ki henüz işini bitirmemişti. 20 metre kadar ilerisinde yüzen Björn'e el sallayıp bağırarak bir şeyler söylüyordu. Björn onu duymuş, ayaklarının üzerine dikilmiş kıyıya bakıyordu. Birkaç saniye sanki bütün dünya durmuştu. Penelope hemen kaptan köşküne daldı. Alet edevat çantasını karıştırıp bir mora bıçağı alarak kıç güvertesine koştu. Ağır ağır kulaç atan bir yörünün etrafında sular halkalanıyordu. Adam hala elini kolunu sallayarak ona doğru gelmesini işaret ediyordu. Björn biraz tereddüt etse de adamın olduğu tarafa yöneldi. ''Björn!'' diye bağırdı Penelope bütün gücüyle. ''Açığa yüz!'' Sese dönen adam tekneye doğru koşmaya başladı. Penelope bıçakla alatı kesti, ıslak güvertede ayağı kayıp düştü, ayağa kalktı. Sendeleyerek dümenin başına geçti, motoru çalıştırdı. Çapayı kaldırırken geriye doğru sürdü tekneyi. Björn onu duymuş olmalıydı, kıyıdan uzaklaşıp tekneye doğru yüzmeye başladı. Dümeni ona doğru çeviren Penelope, siyah giysili adamın yön değiştirip adanın öteki tarafına doğru koştuğunu gördü. Demek ki botunu adanın kuzeyine bırakmıştı. O bottan kaçma şansının olmadığını biliyordu. Björn'e yaklaştığında teknenin hızını kesip kancayı uzattı Penelope. Su soğuktu. Björn korkmuş ve bitkin vaziyetteydi. Başı durmadan suyun içinde kayboluyordu. Penelope kancayı uzatırken kafasına çarpıp yaralamıştı. Alnından kan akıyordu Björn'ün. ''Kancayı tut!'' diye bağırdı Penelope.
Bot harekete geçmişti, sesi duyuluyordu. Björn'ün yüzü acıyla buruştu. Birkaç denemeden sonra nihayet çengeli yakalayabildi. Gücü yettiği kadar hızla yüzme platformuna doğru çekti Penelope. Björn platformun kenarından tuttu, elindeki kanca suya düşerken ''Viola öldü'' diye bağıran Penelope kendi sesindeki çaresizliği ve paniği sezdi. Björn'ün merdivene sıkıca sarıldığını görür görmez dümenin başına koşup motorlara tam gaz verdi. Björn güverteye tırmandı, doğrudan Orne adasına yönelmesi için bağırdı Penelope'ye. Botun sesi gittikçe yaklaşıyordu. Penelope dar bir yay çizdi, teknenin altı gürültüyle çarptı suya. ''Viola'yı öldürmüş'' diye inledi Penelope. Resiflere dikkat et diye uyaran Björn dişlerini sıktı. Bot büyük Kasker'ın etrafını dolaşarak açık denize çıktığında hızını daha da arttırmıştı. Björn'ün yüzünden kan akıyordu. Hızla büyük adaya yaklaşıyorlardı. Björn dönüp geriye baktı. Botla aralarında 300 metre kadar bir mesafe vardı. İskeleye doğru. Penelope frene asıldı. Motoru kapatırken tekne büyük bir gürültüyle iskeleye çarptı. Ardından sürüklediği dalgalar kayalık kıyıya çarpıp geri dönerken tekne yan yattı. Merdiveni paramparça oldu. Korkulukların üzerinden sular boşaldı. Tekneyi bırakıp iskelenin üzerine çıktılar. Kendi yarattığı dalgalarla iskeleye sürtünen teknenin nasıl gacırdadığını duyabiliyorlardı. Botun kükremesi yaklaşırken iskeleden hızla karaya koştular. Ayağı kayıp düşen Penelope ayağa kalkıp koşmaya devam etti. Dik bayırdan ormana soluk soluğa tırmandılar. Botun motoru susmuştu. Aralarındaki mesafenin önemsiz olduğunu biliyordu Penelope. Ağaçların arasına daldılar. Ormanın derinliklerine doğru koşarlarken korkuyla dolu gözlerle saklanabilecekleri bir yer arıyorlardı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.